Evet, bugün vaaz serimize devam ediyoruz. Benzersiz benzetmeler olarak serimizin ismi ve çok bilinen ama çok güzel bir benzetme var. Kaybolan oğul. Aslında çok kişi bilir bunu ama bugün kaybolmuşken bulunanlardan konuşuyoruz. Buna farklı bir açıdan bakalım. Tabii ki göklerin egemenliğine kimler girer, kimler çağrıldı ve burada nasıl davranırız? Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. İsa Mesih bir benzetmede daha bulundu. Günde bir dinara çalışacak adamları anlatmıştı. Biz de buna benzer bir şey anlatalım. Nasıl ki bir toprak sahibi işçi ararsa, Rab de bizleri kendisine işçi olmak üzere çağırır. Aslında bu işçi arama işi de güzel bir şey. Aklıma bir hikaye geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gençken iki tane arkadaşım çok meraklıydı gazeteci olmaya. Ve Kadıköy gazetesi var, bilirsiniz, bedava dağıtılan bir gazete. Sağda solda görmüşsünüzdür. Kadıköy Belediyesi'nin bastığı Kadıköy gazetesi. Burada işte staj yapıyorlar. Ve büyük bir olay yapalım diyorlar. Ne yapalım? İşte işçiler o zaman Kadıköy'de. Şimdiki İş Bankası'nın biraz gerisinde bir yerde, orada Migros vardı. Orada toplanırlardı sabahları. Ve işçi arayanlar oraya gider, işçilerden seçerdi. İşte inşaat yapacak kişiler genelde. Ve bizim arkadaşlar da şuna karar veriyorlar. Bu işçilerin sorunlarını anlayabilmek için biz de işçi olarak gidelim, orada bekleyelim o gün. Ve bu insanların dramını tanık olalım. Bunu haber olarak yazarız. Ve bunlar eski giysiler giyip gidiyorlar oraya. İşçilere yaklaştıkları zaman bir tane fırlıyor. Abi ben sıvacıyım diyor. Lazım mıydı? Birisi çıkıyor. Ben fayansçıyım abi. Bunlar şaşırıyorlar. İşte işçiler çevrelerine toplanıyor. Abi adam lazım mı? Sorun ne? Sorun şey. Eski Adidas giymişler. Eski Levi's giymişler. Eski Lacoste'unu giymiş ve öyle gidiyorlar, saçları biraz karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki o adamlar bunları kendilerinden zannedecek. Ama adamlar bunları görür görmez kendilerinden olmadığını anladılar bir şekilde. Ve onları işçi arayan adam zannetmişler. Buna bayağı gülmüştük vaktiyle. İşte bu... Burada işi arayan, iş bulan kişiler elbette seviniyor. Çünkü birisi geliyor ve onlara yevmiyesi belli o gün için. Kaç para kazanacaksa o garanti en azından. İşini yapacak ve parasını alacak. İşte bu göklerin egemenliğine girecek adamları da İsa Mesih toplarken onları işte saat 9'a doğru mesela çarşı meydanında boş duran adamlar gördü. Onları tarlada çalışmak üzere topladı. Öğlen saat 3'e doğru çıktı, gene aynı şeyi yaptı. Gene bir grup insanı işe çağırdı. Sonra akşam hala boş oturan adamlar gördü. Onları da çağırdı. Ve vaat ettiği para günlük bir dinardı ki o zaman vasıfsız bir işçinin günlük yevmiyesi bu kadardı, günlük hakkı. Ve herkese bunu verdi. Şimdi burada biraz iş değişti böyle olunca. Matta 20. ayet, 20. bölüm 11. ayete bakarsak, paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttum. Aslında bu kişiler sabah işe çağrılırken gayet mutluydular, seçilmişlerdi. ve çalışacaklardı bir dinar için. Çalışmaya hazırdılar. Peki onları bozan şey ne oldu? Neden mutsuz oluyoruz bu dünyada? İşte kaybolan oğul öyküsünde de buna benzer bir şey var. Kaybolan oğul öyküsünde baba göklerdeki tanrımızdır. İsterseniz bakalım hikayenin başına şimdi. Luka 15'e 11. İsa bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba dedi, malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bu küçük oğul sonra gitti. Bu parayı harcadı, bitirdi. Bitirdikten sonra aç kaldı. Bir takım işlerde çalışmak istedi. Ve giderek en kötü işi bulabildi. Burada dediğimiz gibi baba, kaybolan oğlu her zaman geri kabul edilebilecek olan Rab Tanrımız ve babamızdır. Küçük oğul kim oluyor derseniz bu hikayede? Küçük oğul da işte buradakilerdir. Kaybolmuşken geri dönmeye karar veren Rab'be, yani babamıza, göksel babamıza geri dönmeye karar verenlerdir. Hamdolsun kaybolmuşlardı, bulundular dedikleri gibi. Ama biz hikayede şimdi şeye bakalım. Büyük oğul asıl. Büyük oğul kardeşi eve döndüğü zaman bundan mutlu oldu mu? Kardeşine kavuştuğu için sevindi mi? Hayır, tam aksi. Orada işte bir şey devreye girdi. Bu işçileri önce mutluyken sonra mutsuz eden ve bu büyük oğlu babanın yanında yaşarken bir anda mutsuz eden bir şey vardı. Bu işte insanları Rabbin dünyasında yaşamaktan mutsuz kılan, hepimizde de ortak olan bir şey. Bu kıyaslama. Kendimizi her zaman başkalarıyla kıyaslıyoruz ve bu bize bir duygu getiriyor. Haset ve kıskançlık. Eğer üstünsek sorun yok ama kendimizden daha önde olan birisini gördüğümüz zaman kendimizi onunla kıyaslıyoruz ve diyoruz ki onda o var, bende niye bu var? İşte hikayede gördünüz. Beni al, beni al diye öne çıkan adamlar sabah bir dinar için bu işi yapmaktan hoşnutken akşam mutsuz oldular. Çünkü kendilerini başkalarıyla kıyasladılar. Ve oğul, bakalım Luka 15:27. O da baba, kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babası da şöyle yanıt verdi. Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmen için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Büyük oğul dışarı çıktı. Çıktığı şey Rabbin egemenliğidir. Çünkü burada Rab Tanrı, onun evi ve baba Tanrımızdır. Ama oğul isyan etti burada. Ve baba dışarı çıktı. Onu çağırmak için. Ona yalvardı. İsa Mesih'in yeryüzüne gelip insanlara yalvarması gibi. Onlara doğru yolu göstermesi gibi. Ama büyük oğul burada kendisini başkasıyla kıyaslıyor. Ve bu ona mutsuzluk getirdi. İsyan getirdi. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kestin. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Hamdolsun. Peki, kardeşini görünce sevinmeyen, üzülen, elindekiyle mutlu olmayan ve başkalarına bakıp onlarla kendisini kıyasladıktan sonra yaşadığı hayatın çok da iyi olmadığını gören bir oğul var. Büyük oğul. Bugün büyük oğula bakacağız işte. O kıskançlık bataklığına gömüldü ve söylediği her söz onu biraz daha batırıyordu. Çünkü kıskançlık ölümcüldür. Kıskançlık Rabbin en sevmediği günahlardan biridir. Çünkü günahı hem yaratır hem de besler her an. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak bize bir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir. Çünkü kıskançlığın kökenini düşünün. İlk başta İblis Tanrı'yı kıskanmıştı, değil mi? Tahtımı daha yukarı koyacağım, ondan daha iyi olacağım demişti. Ve Eyüp dedi ki, aptalı üzüntü öldürür, budalayı kıskançlık bitirir. Kıskançlık bizi içten içe kemiren bir şeydir. Başkalarına bakıp da haset etmek, bu bizi içten içe kemirir, kanser gibi hastalıktır ve öldürür, bitirir. Ve Pilatus bile neyi anlamıştı? Ölmesini istedikleri bu adam, yani İsa Mesih, kıskançlıktan ötürü kendisine teslim edilmişti. Çünkü onu kıskanıyorlardı. O daha bilgiliydi, o daha yetenekliydi, onun sözleri daha etkiliydi ve onu kıskandılar. O yüzden ölmesini istiyorlardı, hem de en acı bir şekilde. Kıskançlık doğrudan Rab'be karşı işlenen bir günahtır. Çünkü neden? Rab diyor ki, putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Tanrı bunu söyledi. Kıskanmak onun hakkı. Kıskanmak ona aittir. Kıskançlık burada yasak meyve olmaktadır. Tanrı'ya aittir. Tanrı bizi günahtan kıskanır. Tanrı bizi iblisten kıskanır. Tanrı bizi kötülükten kıskanır. Ve bizlerin göklerdeki babamız dururken onu terk edip başka yere yönelmemizi istemez. Ve bu onun hakkıdır. Eğer kalkıp da başka birilerine yönelirsek, başkalarını Rab yerine, Tanrı yerine ya da put yerine ya da bir ideal olarak yönelirsek, Rab Tanrı diyor ki ben kıskanç bir Tanrıyım. Şimdi kıskançlığın ne olduğunu anlamak için biraz daha büyük oğula bakalım. Büyük oğulun aslında dile getiremediği beklentiler olduğunu buradan öğreniyoruz. Ve büyük oğul kimdir? Baba, göklerdeki babamız Tanrımız ise, Mesih İsa'nın gelip arayıp kurtardığı kaybolmuş küçük oğul da bizler isek, büyük oğul kimdir? Büyük oğul aslında burada ferisileri eptil eder. Fakat bütün her zaman var olan ve var olmuş olacak olan dincileri, yobazları temsil eder. Bunlar görünüşte Tanrı'ya uygun davranırlar, Tanrı'nın dediklerini izlerler, yasalara uyarlar, dinsel yasalara. Ama onlarda bir sorun var, o da içlerinde sevgi yok. Burada büyük oğul aslında babasının yanında yaşamasına ve onun işlerini görmesine rağmen babasını hiç sevmiyordu. En küçük bir fırsat belirdiği zaman içindeki olumsuz duyguları ona döktü. İçeri girmek istemedi, onu terk etmeye kalktı. Babası yalvardığı zaman bile senin için köle gibi çalıştım ama sen bana hiçbir şey vermedin dedi. O güne kadar şikayeti yoktu. O güne kadar babasının yanındaydı. Ama bir anda kendisini başkasıyla kıyasladığı anda gerçek kimliği, gerçek yüzü ortaya çıktı. O da aslında hiç babası sevmemiş olan ama yalnızca dışarı kadar çıkacak, kaçacak, uzaklara gidecek kadar cesareti bile olmadığı için babasının yanında kalan zavallı bir adammış. O cesareti bile yoktu. Ve sevgisi hiç yoktu. Küçük oğlan gittiği zaman baba onu eve kapatmalı mıydı? Çünkü Tanrımız adil bir Tanrı'dır ve Tanrımız bizleri eve kapatmaz. Tanrımız bizleri dışarı çıkmamız, ne istersek yapmamız için özgür bıraktı. Büyük oğul kendisini eve kapatılmış hissediyordu. Aslında değildi. İstese o da gidebilirdi. Çünkü baba ona da payını verdi. Ama o babasının yanında kalmayı, onun evinde kapalı olarak kalmayı bir erdem zannediyordu. Aslında bu da bir erdem değildi. Çünkü körü körüne dinsel emirlere uymak, körü körüne yapmak Rab Tanrı için bir şey ifade etmiyor. Onu sevmemiz gerekir ilk baştan. Onu sevmemiz, ona sevgi yoluyla bağlanmamız gerekir. Büyük oğulda bu yoktu. Baba evlatlarını serbest bıraktığı zaman bizler kaybolmuş olanlar, bir zaman kaybolmuş olanlar dışarı çıktık, gittik, evet. Baba bizi kilitlemedi, baba bizi hapsetmedi. Baba bizi kısıtlamadı. Yalnızca seni çok seviyorum oğlum, ne zaman dönersen dön dedi. Hamdolsun. Rabbi bulduk ve geri döndük. Tamam, güzel. Yalnız evden çıkmamış gibi görünen ama içinde hiç sevgi olmayanlar var. Ve bu kıskançlık işte onları yiyip bitiren şeydir. Tanrı ile yürümek istemeyip hala dışarıda kalmak isteyenler de var. Bunu da anlayabiliriz. Evet, Rab ile yürümek istemiyorlar, böyle devam etmek istemiyorlardı. Dışarı çıktılar ve kendi kaderlerini çizliyorlar. Ama bir taraftan da şunu duyarsınız hep bu kişilerden. Çocuklar ölüyor, Tanrı varsa neden çocuklar ölüyor? Çocukları Tanrı öldürmüyor ki. Bunu söyleyen adamlar gibiler öldürüyorlar. Çünkü bu kişiler açgözlü, bu kişiler doymak bilmez, bu kişiler kıskançtır, elindekini paylaşmaz ve yalnız şikayet eder, yalnız kıskanırlar. Ve bütün dünyadaki sorunları yaratan bu tiplerdir. Evet, Tanrı'yı ve babasını tanımak istemez ama başına gelen her şey içinde aslında Tanrı'yı suçlayan kişilerdir. Oysa Rab Tanrı diyor ki, seveceksin öncelikle. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ve komşunun malına, mülküne, karısına, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin, kıskanmayacaksın diyor. Ama bu kişiler ne yapıyor? Onda o var, bende niye yok? Ona niye öyle davranıldı? Bana niye böyle davranıldı? Bu sevgisini kaybetmiş insanlar bunlar. Ve bu kıskançlık mikrobuyla kendisini ortaya koyar. Bu yüzden bu tipler mesela sokakta sevinçle kuyruğunu sallayan bir köpeğe tekme atabilir. Çünkü sevinçten rahatsız olurlar. Aslında Rab Tanrı dünyayı sevgiyle yarattı. Rab Tanrı dünyayı yarattı ve yarattığı dünyanın iyi olduğunu gördü. Tanrı dünyayı sevdi. Tanrı dünyadaki her şeyi sevdi. Ağaçları, kuşları, böcekleri, kedi, köpek, insan hepimizi sevdi ve bizi sevgisiyle besler. Rab Tanrı bizleri sevgisiyle doyurur. Köklerimizi yaşam suyu dediğimiz şey onun sevgisidir ve onun sevgisiyle biz ayaktayız, hamdolsun. Ama sevgisini kaybetmiş insanlar, sevgisiz insanlar, kıskanç insanlar, haset içindeki insanlar dünyaya sevgisizliği bu şekilde yayarlar. Nedensiz yere kötülük üretirler. Çünkü bu bir hastalıktır. Bu irsi ve genetik bir hastalıktır ve ta Adem bahçesinden beri bütün insanları bulaşır. Ve bu mikroba yakalananların tek çaresi var. Rabbe dönmek ve İsa Mesih'i bulmak. O zaman bu hastalıktan, bu mikroptan, bu kötülükten kurtulursunuz. Aksi takdirde ölümcül bir hastalıktır. Çünkü Adem ve Havva yasak meyve dediğimiz şeyle Tanrı'ya isyan edip onu kıskandıkları zaman Rab dedi öleceksiniz mutlaka. Çünkü günahın bedeli ölümdür. Eğer günahtaysanız bir gün mutlaka öleceksiniz. Çünkü kıskançlık, haset, kin damarlarda dolaşmaya başlamıştır. Ve kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp aslında kötü olan şeyi yüreğimizde kaynatmaya başlarız. Evet, Ferisiler ya da dinciler, onlar şöyle düşünürler. Rabbim ben sana bağlıyım, ne istiyorsan yapıyorum, o zaman bana ver, yalnız bana ver, ona verme. O günahkardır, o kötüdür, onu sevmeyelim. Rab böyle demiyor, herkesi koşulsuz sevmeyi öneriyor. Bu çok zor, anlıyorum. Ama en azından Tanrı adına yargıda bulunmayalım. Başka insanları sen yeterince dindar değilsin diye suçlamayalım. Kin ve nefretle dolmayalım, onları kıskanmayalım. Ben yapamıyorum, o yapıyor diye. Hayır. Doğru değil. Zaten iyi insanın içinden kötülük yapmak gelmez. Kötü şeyleri yapmak gelmez. Onun için onlarda olmayan tek şeye sahip olduğumuz için sevinmeliyiz. Bu da sevgidir. Bizlerde Rab sevgisiyle çalışmaktadır. Rabbin sevgisi bütün canlılığı, bütün hayatı, bütün evreni destekleyen bir güçtür. Rab sevgidir ve sevgi de Rab'dir diyebiliriz. Bu yaşam enerjisidir. Bu hayatı devam ettiren şeydir. Ve eğer sevgiyle bağımızı kesmişsek ve nefretle, kinle, kıskançlıkla, hasetle dolmuşsak işte bu Tanrı'yla ve yaşamla bağımızı kestiğimiz anlamına gelir. Rab her şeyle birlikte yarattığı evrenin iyi olduğunu gördü ve sevdi. Ve bizden tek beklentisi de onu sevmemizdi. Rabbi sevmemiz. Büyük oğul gibi değil. İstersek kaybolmuş olalım, ne olursak olalım ama babam iyidir deyip ona geri dönmek. Onu arayıp bulmak. Rabbim bizden istediği tek şey buydu. Ve hamdolsun buradaki toplulukta bunu görüyoruz. Ve sevgisini kaybetmiş olmak çok acıdır. Düşünüyorum ki aslında göğün kuşlarının cıvıldayışlarına baktığım zaman, kedi yavrularının oynamalarına baktığım zaman, köpeklerin kuyruğunu sallamasına, denizdeki balıkların oynaşmasına baktığım zaman, hatta çiçeklere baktığım zaman şunu görüyorum, bunlarda sevgi var. Sevgi, Rabbin sevgisi bütün her şeyi kuşatmış durumda. Burada sevgi var. Onlar sevgiyi biliyorlar, hissediyorlar. Ve doğal durumları sevinçli. Bizim gibi değil. Onların doğal durumu sevinçli. Biz değiliz. Eğer değilsek şundan dolayı. Çünkü biz başka bir şeye bakıyoruz ve onu kıskanıyoruz. Bu kadar basit. Neden bende yok? O niye yok? Bu da olsun, o da olsun. Onda var ama o kötü bir adam. Sürekli kıyaslamak, sürekli kendimizi başka bir şeylerle ölçmeye çalışmak. İşte her şey böyle başladı. Her şey bununla başladı. Tanrı gibi olmaya çalışırken bu hale geldik. Ben niye Tanrı gibi olmayayım dediği zaman. İblis geldiğinde öyle dedi. Yerseniz Tanrı gibi olacaksınız. Ve yedik, işte bu. Ve sonuçta ne oldu? Hayatı kaybettik. Hayatı besleyen enerji yani sevgiyi kaybettik. Ve dünyanın durumu budur. Bugün içinde bulunduğumuz dünyanın durumu budur. 1. Korintliler 13'e 1 meşhur ayetler. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa Ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmazsa bunun hiçbir yararı olmaz. Kutsal kitapta belki en çok geçen söz sevgidir. Rab sevdi çünkü ve kendi sevgisiyle karşılıksız olarak kaybolmuş kuzularını toplamak için yeryüzüne geldi ve bizler için canını verdi. Bunu biliyoruz ve bunun için şükrediyoruz her hafta. Bunun ne kadar mükemmel bir örnek olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Ve farklılıklarımızı güzellik olarak, zenginlik olarak düşünelim. Hepimiz aynı olmayabiliriz ama hepimiz Tanrı'dayız. Parmakların farklı olması gibi. Öyle deriz. Beş parmak bir değil. Evet ama her biri bir işlere yarıyor sonuçta. E işte böyle Tanrı'nın huzurunda böyle biriz, eşitiz ve güzeliz. Farklılıklarımızla bunlar olacak. Bunları kıskanmak veya bundan haset duymakla bir yere varılmaz. Ve aynı olmak da o kadar güzel bir şey değil. Bakın, tezgahtaki meyveler şimdi. Bakıyorum hepsi sanki fabrikadan çıkmış gibi. Hepsi aynı. Renkleri bile aynı. Büyüklükleri tamamen aynı. Ama hiç tadı tuzu yok. Bilmem gençler bilir mi? Bizim zamanımızda doğal meyveler vardı. Yamuk yumuktu. Evet, irili ufaklı. Hiçbiri birbirine benzemez ama tatlıydı, güzeldi. Öyle güzeldi, evet. Rab bizi öyle yarattı. Birbirimizi bu şekilde kabul edip benimseyelim. Bakın size küçük bir öykü anlatayım. Televizyonda dinlemiştim. O zaman TRT zamanlarıydı. Tek bir kanal vardı. Kimin aklına gelmişse Doğu Karadeniz'de kocaman burun yarışması yapılmış. Ölçüyorlar burunları işte. Orada en büyük burunlar Doğu Karadeniz'de. Ve bir adam kazandı. Spiker de onunla biraz dalga geçmek istedi sanki. Bu kocaman burunla alay konusu oluyor musunuz? Bu pişman mısınız aslında? Güzel bir burun olmasını ister miydiniz falan dedi. O Karadenizli adam, Laz adam beni çok etkileyen bir şey söyledi o zaman. Beni Allah böyle yarattı dedi. Ben de böyle güzelim dedi. İşte bu çok güzel. Kendini sev önce. Çünkü Rab seni yarattı. Rabbin eserisin. Bu çok güzel bir şey. Başkasıyla kıyaslayıp da benim burnum niye küçük değil, niye yakışıklı değilim. Yani evet, insan ister ama bu Rabbin işi. Bunu anlayalım ve kabul edelim. Böyle güzeliz biz de. O zaman ne diyeceğiz? Lütuf yoluyla bedavadan kurtulduk. Bunu biliyoruz. Hiç kimseye 5 kuruş ödememiz gerekmiyor. Bunun için hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Babanın evinde çok çalışmak da gerekmiyor. İşte küçük oğlan kaçtı. Bütün paraları yiyip geri döndüğünde babası onu nasıl karşıladı? Resili danayı kesti, en güzel kaftanı giydirdi, yüzüğü taktı. İşte benim oğlum dedi. Baba bizden bir şey beklemiyor. Bizden bir tek şey bekliyor, onu sevmemiz. Bütün kalbimizle, bütün ruhumuzla, bütün benliğimizle onu sevmemizi bekliyor. Ve ona dönmemizi bekliyor. Ona baba dememizi bekliyor. Hepsi bu kadar. Ve işte buradayız. Niye buradayız? Çünkü hala kaybolmuş kuzular var. İşte bir tanesi yuvaya döndü bu hafta. Ve evet, dışarıda daha çok kaybolmuş kuzu var. Ve belki çok zaman geçti, evin yolunu unuttular. Onlara tarif etmeliyiz, babanın kurtarışını tarif etmeliyiz, babanın onları beklediğini söylemeliyiz. Bunun için buradayız. Çünkü bunu Mesih söyledi, gidin insanlara anlatın dedi. Rab onlardan hiçbir şey istemiyor ve onlara ceza vermeyecek. Yeter ki geri dönün, Rab'be gelin. Rab sizi bekliyor. Bunu söyledi Rab. Ve Rab bunu çarmıhın üzerinde ispat etti. Kendi canını vererek hiç kimseyle en küçük bir sorunu olmadan kendisine kötülük edenleri de affederek gösterdi zaten. Bizzat gösterdi ve ölümü de yendi. Şunu da göstermiş oldu. Onu izleyecekler için artık ölüm yoktur. Ölseler de yaşayacaklar. O zaman içiniz rahat olsun kardeşler. Zaman tamam olduğunda onu Rab biliyor. Bütün kuzular, gerekli olanlar eve döndüğünde, Rab kapıları kapattığında zaten kötülüğe dur diyecektir. Onu Rab biliyor ne zaman yapacağını. Bizim işimiz dediğim gibi hala kaybolmuş kuzuları evin yolunu tarif etmek. Eve nasıl dönülür onu tarif etmek. Hepsi bu. Kilise budur. Kaybolmuş kuzuların toplandığı yer. Öyle mi? Amin. Teşekkürler.